Hayata dokunan sözler.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda ben Serdar Aydın. Yine Sayın Selim Cerrah'la birlikte stüdyodayız. Bugün sizlerle niçin siyer okumalıyız konusunu konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz hemen soracaklar belki. Siyer kelimesinin anlamı nedir diye. Siyer, Peygamber Efendimizin yaşamını, davranışlarını, söylediklerini, yani onun hayatının bütün yönlerini anlatan, kitaplara verilen genel bir isim. Aslında siretten geliyor. Siretin çoğulu. Yani peygamber hayatını okuma olarak da telaffuz edebiliriz. Biz bir dine mensubuz üstad. Bunun adı İslam. Bu dinin bir kutsal kitabı var. Kur'an-ı Kerim. Ve bu kitabın kendisine vahyolunduğu ve o vahyolunan dini bize tebliğ eden bir peygamber var. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa. İşte bu güzel insana, bu müjdecimiz, efendimiz, sevgilimiz olan peygamberimizin hayatını anlatan total birçok kitap, eser kaleme alındı. Neden önemsiyorum bunu? Son dönemde peygamberi dinin biraz ötesine iteleyen, kutsal kitaplar üzerinden din ihdas etmeye çalışan, eskiden telfik-i mezhep, mezhepleri birleştirme çalışmaları varken şimdi dinleri telfik etmeye, birleştirmeye çalışan bir sürü kült, yeni, New Age cemaatler, yapılar oluştu. Ve bunlar ısrarla peygamberin hayatını, peygamberin yaşantısını toplumun hafızasından, gözü önünden, kalbinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Halbuki biz ancak o peygamberleri anlayarak, okuyarak belki dine daha sağlıklı yaklaşabileceğiz, dini daha sağlam kavrayabileceğiz. O açıdan siyer okumalarını ben özellikle İslam aleminde, Türkiye'de, gençler arasında önemsiyorum. Doğru mu yapıyorum Sayın Cerrah?
Eyvallah. Şimdi tabii bugün diyelim ki herhangi bir hareketi anlamak istediğinizde önce o hareketin liderini veya sözcüsünü tanımanız gerekiyor. Yani nasıl davranıyor, ne yapıyor, ne ediyor. Bu böyledir. Şimdi Peygamber Aleyhisselam'ın hayatı.
Evet.
Şimdi niye Allah peygamber göndermiş? O zaman oradan başlayalım. Peki Allah peygamberi niye insandan göndermiş? Birçok toplum melek gönderseydi diye itiraz etmiş. Kur'an'da bunları anlatıyor. Neden Allah işte seni gönderdi de bir melek göndermedi diye Hazreti Peygamber'e yapılan itirazlar var. Çünkü peygamber hayatıyla örnek olmak için gönderildi. Şimdi iki şeyi birbirinden ayırmamız gerekiyor. Peygamberler taklit edilmek için değil, takip edilmek için gönderilmiştir. Yani pazara gittiğinizde hiçbir ürünün taklidini almıyorsun, orijinalini istiyorsun da niye peygamberi taklit edilecek bir nesneye dönüştürüyorsun? Peygamber takip edilir. Onun için Kur'an Hazreti Peygamber için aleyhisselam üsve-i hasene tabirini kullanır. Takip edilecek en güzel örnek. Yani, peygamber algıları toplumdan topluma değişiyor. Dinden dine de değişiyor. İlahi kaynaklı dinlerde değiştiği gibi beşeri ideolojilerin ve dinleri var. Orada da değişiyor. İşte Batı mesela ne yaptı? Allah'ı yok etti. Yani öldürdü Allah'ı. Nietzsche öyle diyor. Yani Allah'ı öldürdük diyor. Ama onun yerine bir şey koymak zorunda kalıyorlar. Haşa. Şimdi peygamberlik kurumu örneklik kurumudur. Niçin örnek alırız? Ona benzemek için. Onun gibi yapmak için bugünkü hayatta buna rol model deniyor. Yani aynileşmek, bir rol modelle aynileşmek için. O açıdan örnek alacağınız kişinin yaptıkları yapılabilir şeyler olmalı. Yani yapılamaz. Şimdi
Melek olsaydı, o bir melekti, o işte beş vakit namazı kılabiliyordu, abdest alabiliyordu ama ben insanım, ettenim, kandanım, çamurdanım, korkularım, endişelerim, zaaflarım var. Ama o işte...
Onun nefsi yok bir kere meleğin ya.
Denebilirdi. Oysa bizim gibi yaşayan, bütün tabii, bedeni, akli, ruhi, melekleri bizim gibi olan bir örnekliğin olması hikmeti budur diyorsunuz.
Tabii. Yani meleğin cinsiyeti yok. Beşerlik şey yok. İradesi yok. Yani... Ayet bunu söylüyor. La yasunallaha ma amarahum ve yefalnu ma yumarun. Yani onlar Allah'a asla isyan etmezler. Kendilerine emredilen neyse onu yerine getirirler. Ama insan mecbur bir varlık değildir Allah karşısında. Muhtar bir varlıktır. Seçer. İnsan seçer. Şimdi insan iyiliği de kötülüğü de seçebilme imkanına sahiptir. Burada işte akıl devreye giriyor, irade devreye giriyor, tercih hakkı devreye giriyor. Yani seçiyoruz. Ve seçimlerimizin bazıları bize fayda veriyor, bazıları bize zarar veriyor. Sonra o bize fayda verenler korunuyor ama zarar verenler söz konusu olduğunda o zarar verenlerle ilgili olarak da önümüze işte af mekanizmaları üretiyor Allah. İşte vesaire gibi. Peki ama nasıl seçeceğiz? Neye dayanarak seçeceğiz? İşte orada peygamberin örneklik misyonu önümüze geliyor. Şimdi Hristiyanlar Hazreti İsa Allah'ın oğludur dediler.
Evet, tanrılaştırdılar.
Yahudiler Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hazreti Uzeyr için. Onu koyalım bir tarafa. Yahudilik zaten ayrı bir sapmanın ve zulmün şeyi ama Hristiyanlık daha yaygın bir inanış. Şimdi Hazreti İsa henüz dünyaya yeni geldiğinde annesi onu o hurma ağacının oradan kucağına alıp Mescid-i Aksa'nın önünde ki karşısında Yahudi cemaati var ve o bütün o Yahudi cemaati Hazreti İsa'yı, Hazreti Meryem'i zina yapmakla suçluyorlar.
Evet.
Kötülükle. Cenab-ı Hak Hazreti Meryem'e sen çocuğu kucağına al, toplumun içerisine gir ama konuşma diyor. Sus. Ya ihtiyaç olduğunda çocuğu göster, onlara o cevap verecek diyor. Şimdi Hazreti Meryem kendisini zinayla, iffetsizlikle suçlayan o insanların içerisinde yürüyor. Mescidin önüne geliyor. Gene onu orada hepsi bir arada çok kötü bir şekilde suçlarlarken o çocuğu gösteriyor. Çocuk konuşmaya başlıyor Hazreti İsa. Ne anlatıyor? Ne cevap veriyor? Estağfirullah. İlk verdiği cevap şimdi normalde zinayla suçlanan bir kadın ve o kadının kucağında bir çocuk. Çocuk Allah tarafından beşikteyken konuşturuluyor. Ne diyecek? Benim annem zina işlememiştir. Benim annem suçlu değildir demesini bekler akıl değil mi? O ne diyor? Hiç o konuya girmiyor. Estağfirullah. Kale inni Abdullah. Ben Allah'ın kuluyum diyor. Yani annesine atılan iftiraya cevap vermiyor Hazreti İsa beşikteyken. 100 yıl sonra, 200 yıl sonra kendisine ilahtır diyecek olanlara cevap veriyor. Ben ilah değilim, Allah'ın kuluyum diyor. Dolayısıyla peygamberler ki ilahlaştırılanı, en fazla ilahlaştırılan Hazreti İsa da dahil olmak üzere bütün peygamberler içerisinde doğdukları toplum için öncelikle ve özellikle örnek olma, örnek alınma, takip edilme misyonuna sahip insanlardır. Yani bu örnekliği kaybettiğimizde bu sefer ne yapıyoruz? Peygamberleri ulaşılamaz bir yere, bir zirveye çıkarıyoruz. O peygamberdi, o ulaşılamaz. Ama öyle değil yani. O bir beşerdi. Yani Hazreti İsa'yı Kur'an-ı Kerim bize anlatırken onun defi hacet yaptığını örnek veriyor bir yerde. Yani nasıl ki sizin içinizde bir sindirim sistemi var ve bu sindirim sistemi çalışıyor ve ihtiyacınızı gidermek için affedersiniz tuvalete gidiyorsanız onun da o ihtiyaçları var diyor. Ya bir nakısadır yani. Veyahut da bir peygamber uyurken kendine malik değildir yani. Sen de malik değilsin. Eksikliktir. Şimdi ilah olan eksiklikte münezzeh olur. Bir insan uyuyorsa, acıkıyorsa bu eksikliktir. Tamam? Dolayısıyla orada işte peygamberi bir peygamber olarak okumak, anlamak, idrak etmek ve takip etmek gerekiyor. Taklit etmek değil. Yani peygamberi takip etmek nedir? Olayları yorumlama mantığını, idrakini, muhakemesini yeniden üretmek aynı zamanda. Yani şimdi Hazreti Peygamber aleyhisselam çölde yaşamış. Doğal olarak o iklimin şartlarında, öğle sıcağında iş yapmak çok zor olduğu için, bugünkü şartlarda işte efendim klimalarda olmadığı için öğleyin uyuyor yani. Bir sünnet olarak bunu uyguluyor. Sen de bunu uyursan, o niyetle yaparsan sünnet olabilir ama öğlen uyumak yani herkesin yapması gereken bir şey değildir. İş yapan insan kaylüleyle vakit kaybedemez. Hı? Veyahut da o işte başına sarık sarıyor, o zaman ben de sarık sarayım. Yani o başına sarık sarmak zorunda. Çünkü çok sıcak bir memlekette beyaz sarık sarıyor ki güneşin verdiği harareti, ızdırabı, harareti azaltıyor. Yani o coğrafyayla ilgili bir şeydir yani. İşte entari giyiyor. Biz şimdi yani kutuplarda entariyle mi dolaşacağız? Soğuktan nasıl kendimizi koruyacağız yani? Hı hı. Yani dolayısıyla siyer okumak demek Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatını bugünkü şartlarda bizim doğru bir muhakemeyle, doğru bir mantıkla anlamamıza, idrak etmemize ve kendi hayatımızı kolaylaştıracak ve Müslümanlığımızın kıvamını, kalitesini artıracak ölçüleri içerisinden damıtabileceğimiz, süzebileceğimiz bir yaklaşımı öğrenmek demektir.
Ben bu anlamda üniversite yıllarında birçok, sizin de malumunuz olduğu üzere, siyer kitabı, peygamber hayatı kitapları okudum ama işlerinde bana en çok dokunan şey oldu. Bu anlamda. O işin fıkhıyla beraber, hikmetiyle beraber okunan fıkıh sure. Rahmetli Said Ramazan El-Buti Hoca Efendi'nin yazmış olduğu bir kitap.
Tabii iki tane fıkıh sure
madde yayınlarından çıkmıştı bu.
Evet.
Yani çok istifade etmiştim ondan. Yani Resulullah Efendimiz'in yaptığı şeylerin illetlerini, sebeplerini, hikmetlerini de birlikte anlatıyordu. Mesela diyor ki Mekke'den Medine'ye giderken, Aleyhisselatü Vesselam'ı hicret ederken, Ebu Bekir Efendimiz'e dedi ki bana iyi bir kılavuz bul. O da gitti Abdullah bin Urayk diye birini buldu. Bu o keçi yollarını, dağ yollarını en iyi bilen ama müşrik biriydi. Aleyhisselatü Vesselam demedi ki mümin birini bul, mümin bir kılavuz bul, mümin bir yol bulucu bul demedi diyor. Demek ki Müslüman diyor bugün de bir şey icat, keşif yapmak istediğinde işin liyakatlesine bakacak. İlla Müslüman olan aramayacak. Ya da kalkanlı yaptırıyor bir Yahudi'ye mesela. Fıkhın da böyle söylüyor. Çok hoşuma gitmişti. Yani yoksa çöle inen nuru veya Siyer-i Nebi, Asım Köksal Hoca Efendi'nin o Mekke, Medine, İhsan Süreyya Sım Hoca'nın kitaplarını okuduk ama ben siyer okumalarında son dönem bu yapılıyor galiba. Yani o Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in davranışlarının da illetlerini, sebeplerini, hikmetlerini, demin buyurduğunuz o sosyolojik boyutunu da ıskalamadan anlatmak gerektiğini düşünüyorum.
Eyvallah. Şimdi iki tane fıkıh sire var. Birisi Said Ramazan el-Büyüti'nin fıkıh siresi, bir diğeri de Muhammed Gazali'nin fıkıh siresi. İkisinde de aynı tadı alırsınız. Muhammed Hamidullah'ın İslam Peygamberi. İki cilt olarak da yayınlandı. O da öyledir. Yani gerçekten çok öğreticidir. Bir sürü daha sayılabilir. Yani bu vadide Ahmet Önkal'ın işte yine Hazreti Peygamber'in tebliğ metotlarını da içerisinde bir davet kitabı olarak Hazreti Peygamber'in hayatını anlattığı kitabı var. Yani sonuçta ilimden maksat istifadedir. His ve hayal dünyasını genişletmek değil. Ona da ihtiyaç var. Yani işte çöle inen nur, duygusal bir kitaptır. İşte evet. Martin Links'in Hazreti Muhammed'in hayatı, duygusal bir kitaptır. Bunlara ihtiyaç var. Yani bunları da okumak gerekiyor. Öbür türlü de okumak gerekiyor. Ben gençlerle bir araya geldiğimde onlara şunu söylüyorum. Gerçekten doğru bir peygamber anlayışına sahip olmak istiyorsanız en az 5 kaynaktan Hazreti Peygamber'in hayatını okumanız gerekir. En az 5. Yani bunu hepimizin yapması gerekiyor. Bir sürü bu vadide yazılmış eserler var. Bize ulaşılabilir, örnek alınabilir, yeniden hayatı üretmek için yol gösteren bir peygamber anlayışı lazım. Kur'an-ı Kerim'de de Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamla ilgili ona doğrudan emredilen bazı emirler, bazı görevler vardır. Yani o Kur'an'da Hazreti Peygamber'le ilgili ayetleri de müstakilen okumak lazım. Yani ona kul diye ona emredilen veya başka türlü onu doğrudan ona emredilen ayetler, ölçüler, hikmetler var. Bunlar ulaşmak kolay. Birçok kitap, yani isim vermeye gerek yok bu konularla ilgili olarak. Ama sadece Hazreti Peygamber'in değil, yani Kur'an'da peygamber kıssalarıyla ilgili olarak yazılmış bu konuda da
güzel eserler
güzel eserler var. Dolayısıyla
Kısas Enbiya'mız var değil mi yani?
Yani Ahmet Cevdet Paşa'nın tabii daha yeni dönemde de yazılmış böyle küçük, tam sadece hiç böyle uzatmadan direkt sadece Kur'an'da anlatıldığı şekliyle anlatan kitaplar da var. Bunlardan da okuyup istifade etmek gerekiyor. Belki mesela evde oturup bunları hani birlikte ailecek de okumak, üzerinde düşünmek gerekiyor. Mesela tam bir siyer değil ama Zekeriya Kandehlevi'nin bir kitabı var. Fezail-i Amal diye, amellerin faziletleri. Bu Müslüman şahsiyeti adıyla da ayrıca Altınoluk Yayınları tarafından da basıldı bildiğim kadarıyla. Bir hediye olarak Altınoluk dergisi vermişti onu. Şimdi mesela benim öğrencilik hayatımda böyle çok etkilendiğim, siyer olmayıp da gene buna benzer olduğu için eserlerden bir tanesi de odur. Yani amellerin faziletlerini işte böyle Hazreti Peygamber'in hayatından alarak, damıtarak, süzerek hayatın içerisine aktardığı için güzel bir eser. Mesela yine Tefsirul Hadis, mesela İzzet Dervezen'in Kur'an'ın sünnetle tefsiri, hadisle tefsiri şeklinde, Zeki Duman Hoca'nın da böyle bir tefsir çalışması da var. Yerli olarak baktığımız zaman Profesör Zeki Duman Hoca'nın. Yani Kur'an'ın Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam perspektifiyle, penceresiyle anlatılması, anlaşılması meselesi de burada önemli bir mesele olarak önümüzde duruyor diye bir kısaca ona da işaret etmiş olalım inşallah.
Yani bu siyer okumaktan kastımız, sevgili dinleyiciler, bu dinin tebliğcisi, bu dinin yayıcısı, bu vahyin muhatabı olan peygamberi asli kaynaklardan olması gerektiği kıvamda, olması gerektiği hakikatte, değerde anlamak, algılamak. Bunun için de okumaktan daha kestirme bir yol yok. İşte dinleyemeyebiliriz bunu vaizlerden, CD'lerden, kasetlerden.
Bütünlüğü kaçırabiliriz.
Kaçırabiliriz ama şey güzel olmuş. Bunu ilk defa tabii ben de bundan sonra sağlık vereyim hem kendi çevreme hem seminer için gittiğimiz çocuklara birkaç kaynaktan okumak tabii. Aleyhisselatü Vesselam'ı. Hem bize şöyle bir şey de var değil mi? Yani bizim geleneğimizde, kültürümüzde büyüklerin adı anılırsa oraya bereket iner derler. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ı da biz hani sen olmasaydın alemleri yaratmazdım denildiğine inandığımız bir peygamber. Hatemün Nebiyyin, bütün peygamberlerin hülasası, özü, sonu. Öyle olunca Efendimizin hayatını okumak hem bir teberrüken, bir bereket vesilesi olacak. Hem de piyasalardaki bu günlük tartışmaların dışında onu sahici tanımamıza da vesile olacaktır diye üzerine duralım istiyorum.
Şimdi şöyle mesela sevgili dost, yani Fetih Suresinin son ayeti. Çok ilginçtir yani bu ayet. Uzunca bir ayet.
Muhammed'in Resulullah
diye başlayan. Muhammed'in Resulullah diye başlayan ayet. Şimdi Muhammed Allah'ın Resulüdür. Eyvallah. Sonra وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ diye devam ediyor. Onunla birlikte olanlar. Yani onun tezgahında yetişmiş olanlar. Peygamberle birliktelik idraki zamanla ilgili bir mesele değildir. İmanla ilgili bir meseledir.
Evet.
Yani dün sahabi onunla birlikteydi, bugün biz.
Biz.
Yani bu
zamanı peygamber, kaldırabiliriz.
Tabii yani peygamber aleyhisselam belli bir tarihte yaşamış ama tarih olmuş değil. Tarihi aşmıştır. Yani bu kahramanlar için de böyledir yani. Büyükler, yani bir Aristo da tarihi aşmış bir adamdır yani öyle bakarsanız.
İskender.
Değil mi? İskender gibi yani. Ama bu peygamber daha başka bir şey. Çünkü o... Şimdi İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in diğer peygamberlerden ayıran özelliklerinden bir tanesi son peygamber olmasıysa, bir diğeri de onun hayatının en ince detaylarına kadar kaydedilmiş olmasıdır. Rapt edilmiş olmasıdır, korunmuş olmasıdır. Yani Hazreti İsa'nın hayatı kaydedilmemiş, korunmamış ama bir de Hazreti Peygamber'in hayatıyla Kur'an arasında geçişkenlikler olmakla beraber çizgiler nettir. Yani ayrım bellidir. Dolayısıyla şimdi o ayette, bahsettiğim ayette işte onunla beraber olanlar diyor. İşte birbirlerine karşı merhametlidirler değil mi? Kafirlere karşı da şiddet alel küffar, küffara karşı da şedittirler. Yani serttir, yani küfrün kendisine ve inancına sirayet etmesine karşı tedbirini net alır yani. Ruhama. Başka simahum fi vucuhi min eseri sucud, yani yüzlerine baktığınızda secdelerin izi vardır yüzlerinde diye devam ediyor ilahir. Şimdi bu diyor işte İncil'deki şeyidir. Tevrat'taki misaline gelince o da şöyledir diyor. Yani Hazreti Peygamber'le beraber onun terbiyesinden geçmiş olan insanlara Allah hem İncil'de tarif etmiş hem Tevrat'ta tarif etmiş. Hı hı hı. Yani ve bu iki tarifi de Kur'an'da bize anlatmış. Hı hı. Yani Hazreti Peygamber'in ümmeti olmak çok önemli, çok değerli bir devlettir, büyük bir nimettir. O halde ne yapacağız? Demek ki birbirimize karşı şefkat, merhamet, değil mi? Yani İzzet, yüzlerimizdeki o secdelerin izinin olması. Yani ne demek bu? İnsanlar sokakta sizi gördüklerinde bu insan Allah'a karşı ahdine sadıktır. Dolayısıyla kullara kötülük yapmaz demeli.
Emin bir insan.
Emin insan. Yani bizim kaybettiğimiz temel değer budur zaten. Hazreti Peygamber aleyhisselamın daha peygamberlik kendisine gönderilmeden önce Mekke toplumu tarafından kendisine bahşedilmiş olan el-emin vasfını bugün üretmemiz gerekiyor. Nasıl üreteceğiz bunu? İşte o emniyeti hayatımıza tatbik ederek. Nasıl tatbik edeceğiz onu hayatımıza? O peygamberin hayatını doğru anlayarak.
Yani, bu da onun hayatını.
Tabii. Yani bugün birileri zengince, özellikle televizyon vaizleri dediğimiz bir kitle zuhur etti ve bunlar peygamberle Kur'an arasına harp çıkarmak istiyorlar. Yani Allah'ın peygamberiyle Allah'ın kitabı birbiriyle savaşmaz. Siz onu kendi hayalinizde savaştırabilirsiniz ama o savaşta siz kaybedersiniz. Yani ne peygamber kaybeder orada ne Kur'an kaybeder. Çünkü yani hadis olduğu da söylenir ama İbn Arabi'ye ait olduğu da söylenen bir söz vardır. İnsan ve Kur'an ikiz kardeştir.
O yüzden Dücan Cündoğlu Hazreti İnsan der insanlara.
Eyvallah. Yani o da söyler. Ben de geçen hafta Tevafuk Rabia Kristin Brodbeck'in Hazreti İnsan kitabını okudum. Yani evet, insan hazret makamındadır yani. Tamam mı? O insanın o hazret makamındaki o övülecek olan insanı, bak Hazreti İnsan, Hazreti Müslüman değil. Yani şimdi dinin muhatabı Müslüman değil, insandır. Yani dolayısıyla insan hazrettir. Bozulanı var, düzgün olanı var. Nasıl düzgün olacaksın? İyi bir örnekle aynileşerek düzgün olabilirsin. İyi bir örneğin gittiği yoldan giderek düzgün olabilirsin. İyi bir örneğe tabi olarak düzgün olabilirsin. Şimdi bugünkü modernist İslam anlayışının problemi nedir? Aklını merkeze almak suretiyle örnekliği dışlamasıdır. Yani o biliyorsa ben de biliyorum. Bilemezsin kardeşim. Bilemezsin. Yani çünkü modernizm özü itibariyle parçalayıcıdır. Modernizm özü itibariyle tüketicidir. Halbuki İslam bütünleştiricidir. İslam birleştiricidir. Yani dolayısıyla İslam'ı modernist bir kafayla okuduğunuzda ben kendimi hakikatin merkezine, yani işte İmam-ı Azam biliyorsa ben de adamım canım, ben de biliyorum. Tamam, senin adam olduğunu biliyorum da yani işte benlik var sende yani.
Adam askere demiş, adı ne demiş komutan askere? Osman mı demiş? Evet komutanım demiş. Nereden bildin demiş. Ulan oğlum ben bir de Osmanlı, o kadar uzun değil demiş. Ya.
Şimdi dolayısıyla yani burada bu modernist zihniyetin içimize attığı çengellerden, hastalıklardan kurtulmak gerekiyor. Siyer dediğimiz şey Siret-i Nebi'dir. Yani bahsettiğiniz gibi. Ne demek Siret-i Nebi? Peygamberin hayatında yaşadığı olaylar.
Tüm haller.
Haller. Yani o hallerle aynileşmek bizim yani şekil olarak değil, muhteva olarak, öz olarak, içerik olarak. Yani nasıl namaz kılardı, nasıl abdest alırdı, efendim çocuklarıyla ilişkisi nasıldı, komşularıyla ilişkisi nasıldı,
ticareti nasıldı.
Tabii yani şimdi düşünün ki peygamber, daha yeni peygamberlik, işte Medine'de peygamberlik döneminin başlangıç dönemlerinde, işte Medine dönemi açısından, hani devletleşmenin başlangıcı açısından ne yapıyor? Ülkelerin liderlerine İslam'a davet mektupları yazıyor. Yani gel, evet. Müslüman ol diyor. Yani bir uluslararası ilişkiler tasavvuru ortaya koyuyor. Barışın esas, savaşın istisna olduğunu ortaya koyuyor. Yani peygamber yeryüzünde insanları zorla Müslümanlaştırmak için bir eline kılıç alıp da savaş meydanlarına dalmıyor. Başlangıçta zaten mesela cihat veya savaş dediğimiz şey nasıldır? Estağfirullah, ilk savaşla ilgili اُذِنَ لِلَّذ۪ينَ يُقَاتَلُونَ بَيَنَّهُمْ ظُلِمُ Kendilerine zulmedilenlere kendilerine savunmak için izin verilmiştir diyor. Hı. Bakın savaş emredilmemiştir. Kendini savunmak için izin verilmiş bir arızadır yani. Tamam. Peygamberler insanlığı yok etmek, öldürmek için yaşamamışlar bu dünyada.
Yaşatmak için,
diriltmek için, üretmek için, yani genişletmek, halkayı çoğaltmak için. Tabii. Dolayısıyla ama Batı'nın müsteşrik çabaları, İslam'a müsteşrikçe yaklaşan zihinle bugünkü modernist kafanın zihni aynı işliyor. Çünkü bugünkü modernistler İslam'ı Golser'den okuyorlar, müsteşriklerden okuyorlar. Şimdi müsteşrik mesela Ignaz Goldzer, yani İslam üzerine çok büyük araştırmalar yapmış. Yazmış olduğu kitaplardaki söyledikleri şeylerin %99'u doğru adamın. Ama %1 pislik saçıyor. O %1 için o %99'u yazıyor. Yani sen o %1 kapısından girdiğinde %1'i mahkum oluyorsun. O fitne içine girmiş oluyor senin. Onun için peygamberin hayatını, sireti, kendi hayatını yeniden Allah'ın ölçüleriyle üretmek için okuyacaksan oku kardeşim.
Eyvallah. Peki nasıl bir siret okuma metodu önerirsiniz o kısaca gençler?
Yani mümkünse birkaç kişi bunu bir bilen birisinin rehberliğinde şey yaparak, mukayese ederek okumakta fayda var. Ama öncesinde hani birkaç tane böyle hap dediğimiz şeklinde birkaç kitap, ana bir fikir oluşturup
şöyle İnan Nurdu, İhsan Süreyya Sırma Hoca'nın Mekke Medine dönemi gibi
birkaç ve hatta işte Martin Lings'in Hazreti Muhammed gibi. Sonrasında belki işte Fıkhus Sire, ama Muhammed Gazali'nin Fıkhus Siresini okumak lazım, Muhammed Gazali'nin. Ondan sonra işte Hamidullah'ın İslam peygamberine, diğerlerine bunları mütalaa ederek, bilenlere, ehline danışarak okumakta fayda var diyelim.
İnşallah. Eyvallah sevgili dinleyiciler, siretinizin de suretinizin de Nebinize dönmesine vesile olacak okumalar yapmanız duasıyla yeni bir programda buluşuncaya kadar ben hoşça kalın diyorum, esen kalın diyorum.
Evet, yani tabii ki bir siretten bahsettiğimiz bir programda, yani Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebiyyina Muhammed diyerek bitirmiş olalım inşallah. Eyvallah. Allah'a emanet olun.
Bize bereket.
Hayata dokunan sözler.